Ayrım 16, sayfa 193. Zeki Haydar'ın evi büyüktü ve çok da iyi dekore edilmişti. İçeri girdiğimizde oldukça geç gelen davetlilerden biri olduğumuzu anladım. İçeride bizden evvel gelmiş 25-30 kadar davetli vardı. Girer girmez bütün gözler bize çevrilmişti. Doğruyu itiraf etmek gerekirse Gül'e tabii. Kuşkusuz bu sadece benim takdirim değil, salondaki herkesin beğenisiydi. Bir anda herkesi büyülemişti küçük sevgilim. Gül'ün gözüme batan, beğenmediğim tek yanı yürüyüşüydü. Çünkü yürürken biraz geniş adım atardı. Bunu ona söylemiştim de. Bir de baktım, yanımda ahenkli adımlarla salına salına yürüyen Gül, bu defa tenkitimi unutmamış olmalıydı ki, kısa adımlarla ve tam bir kraliçe edasıyla vakur ve mağrur yürüyordu. Hiç şaşırmadım doğrusu. Kendisinin beğenilip dikkat çekeceği ortamlarda dişiliğini alabildiğine rahat kullanmaya bayılıyordu. Onu tanımayanlar sanki bu tür meclislere çok alışık biri olduğunu rahatlıkla düşünebilirlerdi. Kapıda bizi Zeki Haydar karşılamıştı. Rahmetli eşimi tanırdı tabii. Onu karşısında göremeyince hafif bir şaşkınlıkla sevgilime baktı. Ben durumu anlayınca tanıştırdım. "Refikam Gül," dedim. Zeki Haydar tam bir diplomat inceliğiyle Gül'ün elini öptü. Yanında duran karısı Mevhibe ise yüzünde belli olan hafif bir gerginlikle beni süzdü. "Bu genç kadın da nereden çıktı?" der gibi. Gül'ün duymayacağı kadar hafif bir sesle Mevhibe Hanım'a, "Eşimi 20 yıl önce kaybettiğimi fısıldadım. Rahmetli karımla Mevhibe Hanım Madrid'deki görevimiz sırasında yakın arkadaştılar." Kadının yüzünde hafif bir teessür ifadesi oluştu. Ama bunun eski bir arkadaşının vefat haberini almış olmaktan mı, yoksa davete bu kadar cazip bir kızla gelmemden dolayı mı asıldığını pek anlayamadım. Haliyle salondaki insanların çoğunu tanıyordum. Ama benim Madrid'deki çalışma süremin öncesinde ve sonrasında vazife almış tanımadığım bir sürü diplomat ve eşleri vardı. Genelde yaş ortalaması 50'nin üzerindeydi. Tabii gençler de vardı ama tecrübeli gözlerim salondaki hanımların üzerinde dolaşınca davetli kadın misafirlerin nasıl gıpta ile sevgilimi incelediklerini ve hemen kendi aralarında fısıldaşmaya başladıklarını gözlemledim. Dedikodu hemen başlamıştı anlaşılan. Keyiften dört köşe olmuştum. Misafirler üzerindeki etkimiz müthişti. Gül şimdi daha rahatlamıştı. Yanımıza ilk yaklaşanlar tabii Madrid'de birlikte çalıştığımız diplomat arkadaşlar oldu. Çoğunu uzun zamandır görmüyordum. Her biri emeklilikten sonra dağılmışlardı. Koyu bir muhabbete dalmıştık. Beni gören arkadaşların eşleri de birer ikişer yanımıza yaklaşmışlardı. Tabii asıl merak ettikleri eşimin neden yanımda olmadığıydı. Oysa dedikodunun kadınlar nezdinde yayılması her zaman an meselesi olurdu. Eminim ki bize doğru gelenlerin çoğu yanımdaki genç kadının ikinci eşim olduğunu çoktan öğrenmişlerdi. Yaklaşanlar arasında o zamanki Barcelona konsolosu Sabih'in eşi Rüveyda Hanım da vardı. Rahmetli karımla iyi anlaşırlardı. Ama nedense kara kuru, itici, kadidi çıkmış bu kadından oldum olası hoşlanmazdım. Dedikodu yapmaya bayılırdı. Gül'ü tepeden tırnağa süzüyordu. Eminim eşimin vefatından da haberdardı. Bir ara yanıma iyice sokulup aklınca beni mahcup etmek ister gibi "Bu küçük hanım kızınız mı Orhan Bey?" diye sordu. Niyetini anlamıştım. Bir diplomata yakışacak tarzda soğuk bir edayla gülümsedim. "Yanıldınız Rüveyda Hanım," dedim. "O benim eşim." "Ya!" diye bir hayret nidası çıkardı. Garipsediğini ima etmek istiyordu böylece. Kadının sorusunu Gül de duymuştu tabii. Ona cesaret vermek istercesine yüksek sesle söylendim. "Benimki tam bir aşk izdivacı. Birbirimizi deli gibi seviyoruz. Gençliği ile beni büyüledi. Onda her aradığımı buluyorum. Darısı bekar arkadaşların başına." Sinirden çatladığını hissediyordum. Zaten fazla duramadı yanımda. Hemen uzaklaştı. Sadece giderken Gül'ü hasetten çatlar gibi baştan aşağı süzmüştü. Sözde karımla bir an göz göze geldik. Gül, Rüveyda Hanım'ı bozmamdan çok memnun olmuşa benziyordu. Ona göz kırptım. Fakat onu yalnız bırakmamalıydım. Etrafta güzelliğini görüp izdivacımızı merak eden daha bir yığın kadın vardı. Eminim ki konsolosun karısı gibi olmasa da onu bir köşeye çekip evliliğimizin macerasını öğrenmeye kalkışacak insanlar da olacaktı. Usulca koluna girdim, kulağına "Benim yanımdan fazla ayrılma," diye fısıldadım. Anlayışla başını salladı. Salondaki müzik çalarken devamlı İspanyol melodileri yükseliyordu. Eh ne de olsa hepimiz uzun veya kısa süreliğine orada vazife almış insanlardık ve o müziği severdik. Salon yükünü almıştı. Tabii aramızda vefat edenler veya mazeretleri nedeniyle iştirak edemeyenler de vardı. Bir ara yanıma Madrid'de görev yaptığım sıra kançılar olarak çalışan Hulusi Bey geldi. Halim Selim çok kibar ve iyi bir diplomattı. El sıkıştık, hal hatır sorduk. Gül'ü de gayet kibar bir şekilde tebrik etti. Gül'ün sıkılacağını sanmıştım. Ne de olsa alışık olmadığı bir ortam ve insanlar arasındaydı. Ayrıca onun deli fişek mizacı fazla protokole ve ciddiyete gelemezdi. Kaldı ki davetli misafirlerin çoğunun yaş vasatı dediğim gibi elinin üzerindeydi. Filakka aramızda bazı gençler de vardı. Onlar herhalde arkadaşlarının yetişkin çocukları olmalıydı. Tam bu sırada yanımıza yakışıklı bir delikanlı yaklaştı. Uzun boylu, zarif, havalı bir gençti. Yüzünde tatlı bir tebessüm vardı. Gülerken sağ yanağında gamze hasıl oluyordu. Bana gülümsediğini görünce irkildim, onu tanımıyordum. Tam önüme gelince hafif başını eğerek selam verdi. Herhalde kendisini çıkaramadığımı hissetmiş olmalıydı ki düzgün ve etkili bir ses tonuyla mırıldandı. "Ben Melih," dedi. "Korkarım beni hatırlamadınız." Dikkatle yüzüne baktım. Gerçekten de hatırlayamamıştım. "Kusura bakmayın, çıkaramadım," dedim. "Bana ilk satrançı öğreten kişi olduğunuzu söylersem bu size bir şey çağrıştırır mı?" O an birden ayıldım. Bu delikanlı daveti yapan Zeki Haydar'ın küçük oğluydu. O zaman daha ilkokula yeni başlamış bir çocuktu. Ama cin gibi müthiş zekiydi. Çoban matını da daha ilk gösterdiğimde öğrenmişti. Omzunu okşadım. "Hatırlamaz olur muyum hiç? Şimdi toparladım. Zehir gibi bir öğrenciydin. Hala satranç oynuyor musun?" "Fırsat buldukça efendim. Ama ne yazık ki bu fırsat sık zuhur etmiyor." Sen de baban gibi hariciyeci mi oldun bakalım?" Hafifçe başını yana eğerek gülümsedi yeniden. "Bir aileden 3 diplomat çıkması yetmez mi? Ablamla ağabeyim baba mesleğini seçtiler ama ben bilgisayar mühendisi oldum." "Öyle mi?" derken bakışlarım tesadüfen güle kaydı. Birden irkilmekten de kendimi alamadım. Sevgilim hayran nazarlarla yanımızdaki delikanlıyı süzüyordu. Gerçi bakışlarındaki hayranlığı hemen anlamak mümkün değildi. Ama artık Gül'ü yeterince tanıyordum. Bu bakışları otelde karşılaştığımız ilk gün bana müteveccihken de görmüştüm. Aniden içimi bir korku kapladı. Hani şu yakımı bir türlü bırakmayan korku. Gül'ün günün birinde yaşıtı, genç bir delikanlıya sevdalanması korkusu. Gerçi birbirlerini hiç tanımıyorlardı fakat bu elektriklenmeyi anlayacak kadar hayat tecrübesi olan biriydim. Bir an hemen sevgilimi sürükleyip başka bir grubun arasına katılmak geldi içimden. Ama son anda kendimi engelledim. Bu hiçbir şeyi değiştirmezdi. Korkunun ecele faydası olmadığını bilirdim. Yapılacak en iyi şey meselenin üstüne gitmekti. "Sizi tanıştırayım," dedim. "Bu delikanlı davet sahibimizin küçük oğlu Melih Haydar. Bu da yeni eşim Gül." Tokalaştılar. O sırada hızla delikanlının sol elinin parmaklarına bir göz attım. Alyans olmadığına göre bekardı. Tehlike daha da büyüyor demekti. Zira Melih'in yüzünde yakaladığım ifade Gül'ün ışıldayan gözlerininkinin aynıydı. Yanılıyor olabilir miydim? Mümkündü belki. Ama ben de Gül'ü onu ilk gördüğüm an yıldırımla çarpılmış gibi tutulmamış mıydım? İçimi soğuk bir ürperti kapladı. İki genç tanıştırılmalarından memnun olduklarına dair bir takım nezaket kelimeleri kullanırlarken ben yüzümü kaplayan soğuk bir tebessümle onları seyrediyordum. Böyle bir şeyin vuku aklımın ucundan bile geçmemişti. Gül de en az benim kadar tedirgindi. Ondan o sinyalleri alabiliyordum. Kısa bir duraklamadan sonra bize müsaade dedim. Dolaşıp diğer eski dostlarla da bir merhaba alışalım. "Tabii efendim," dedi Melih. Ama onu yanından uzaklaştırırken eski satranç öğrencimin büyük bir hayranlıkla karımı süzmeye devam ettiğini gördüm. Yeni bir arkadaş grubuna doğru ilerlerken Gül'ün kulağına fısıldadım. "Nasıl buldun delikanlıyı?" Sevgilim her zamanki rahatlığı ve açık sözlülüğü ile mırıldandı. "Çok yakışıklı." "Öyledir. Bana da fena kesildi." "Nereden anladın?" "Biz kadınlar bunu hemen sezinleriz." Gülümsemeye çalıştım. "Hani birbirinize de yakışırsınız," dedim. "Kıskandın mı yine tatlım?" İçimden geçenleri hemen söyledim. "Evet. Bu kez benim bir günahım yok. Beni buraya sen getirdin. Bunlar senin arkadaşların." Asık bir suratla homurdandım. "O velet benim arkadaşım filan değil. Babası arkadaşımdı." O da gülerek yüzüme baktı. "Sahiden kıskandın mı? Ciddi mi söylüyorsun?" "Ne demek ciddi mi? Herifin yüzüne nasıl hayranlıkla baktığını görmedin mi? İnkar mı edeceksin şimdi?" "Yo, ama sen de biliyorsun. Ben güzel bir kadınım. Herkes bana bakar. Farkında değil misin? Kadınlar bile yiyecek gibi süzüyorlar beni." "Ama sen de Melih'e öyle baktın." Birden kaşları çatıldı. "Sen hastasın vallahi. Nedir bu halin? Rahat sana batıyor. Devamlı benden şüpheleniyorsun. Dayanamayacağım artık. Yetti be." Sesi hafifçe yükselmişti. Allah'tan çalan müzik, salondaki kalabalığın uğultusu, artan ses tonunun çevreden işitilmesini engellemişti. Ama Gül'e güvenemezdim. Tepesi atarsa basıp gidebilirdi. En azından bu gece rezalet çıkartmasını engellemeliydim. Hemen alttan aldım. "Haklısın," diye fısıldadım. "Erkeklerin sana bakmasına tahammül edemiyorum galiba. Özür dilerim sevgilim. Bazen bencillik yapıyorum." Neyse ki Gül'ün sinirliliği yatışmıştı. Sesimi biraz daha yumuşattım. "Gel, şu büfeden bir şeyler atıştıralım." Salonun çıkışındaki geniş koridorun sol yanında büyük açık bir büfe hazırlanmıştı. Üzerinde envai çeşit ordör vardı. Ne içersin diye sordum. Gül şarap dedi. O tabağına masanın üzerinden bir şeyler seçerken ben de içeceklerin bulunduğu masaya doğru yöneldim. Kısa bir an sevgilimi yalnız bırakıp yanından uzaklaşmıştım. Şarap kadehlerini elime alıp başımı kaldırdığımda Gül'ün bakışlarını salona çevirdiğini gördüm. Ben de aynı yere baktım. Koridorun hemen başlangıcına yakın bir yerde Melih tanımadığım biriyle sohbet ediyordu. Sevgilimin nazarları delikanlıya dönüktü ve o an kendisine baktığımı görmemişti. Aynı acıyı yüreğimde bir daha hissettim. Kötü bir şeyler olacaktı galiba. Her insan bunu duyabilirdi ama bazılarında bu his daha da gelişmiş olurdu. Ciddi bir tehlikenin önceden hissedilmesi gibi. Melih potansiyel bir tehlikeydi benim için. Tecrübemi ve diplomatlığımın kazandırdığı itidali kullanarak sezinlediklerimi belli etmeden Gül'e yaklaştım. Tabii bu arada o da çoktan nazarlarını Melih'in üzerinden çekmişti. Tabaklarımıza bir şeyler koyup ellerimizde şarap kadehleriyle yeniden salona döndük. Melih'le konuştuğu adamın yanından geçerken delikanlı ev sahipliğinin rahatlığıyla bize yeniden tebessüm etti. Ama konuşmaya kalkışmadı. Yanlarından uzaklaştık. Bu kez Gül o konuya dönmekten gocunmadı. Gördün mü? Yine nasıl bana baktı? Gül'ün alışkanlığı yine damarıma basmak istiyor diye düşündüm. Zira bu defa Melih'in bakışlarında rahatsız edici bir yan yoktu. Sadece gülümsemekle yetinmişti oğlan. Güzele bakmak sevaptır. Bakar tabii. Ne olacak dedim. Sevgilim ısrar etti. Beni görünce aklı gitti oğlanın. Ben o bakışları bilirim. Niyeti beni baştan çıkarmak. Gerçi oğlanın içinin eridiğini ben de hissetmiştim ama bozuntuya vermedim. Sen de amma fesatsın yahu. Çocuğun günahını alıyorsun. Bu kez Gül sesini çıkarmadı. Ben de üstelemedim. Bir ara Madrid'de çalıştığım dönemden kalma 2-3 arkadaş yanımıza geldiler. Eski anılarla ilgili sohbetler başladı. Birinin eşi de yanımıza yaklaşıp Gül'ü kendi meclislerine doğru sürükledi. Buna hiç şaşmadım. O salondaki herkes bu kadar genç ve güzel bir kızla nasıl evlendiğimin merakı içindeydi. Yavaş yavaş oynadığım bu oyunun anlamsızlığını daha iyi kavramaya başlamıştım. Her ne kadar bu insanlarla çok nadir karşılaşıyorsak da eninde sonunda Gül'den kopunca bir açıklama yapmak zorunda kalacaktım elbette. Ayrıca Gül'ün de her an bir pot kırması mümkündü. Gözlerim sık sık yanımdan uzaklaşan Gül'e takılıyordu. O sırada banttan nefis İspanyol tangoları çalınıyordu. Ortada dans eden yaşlı çiftler vardı. Bir ara Melih'i yanı başımda görüverdim. Gayet kibar bir şekilde hocam dedi. Acaba eşinizi dansa kaldırmama izin verir misiniz? Bu durumda hayır diyemezdim. Gülümsemeye çalıştım. İsterse tabii demek zorunda kaldım. Az önceki konuşmamızdan sonra Gül'ün bir mazeret uydurup teklifini geri çevireceğini ummuştum. Ama hiç de öyle olmadı. Sevgilim kadınlar arasındaki sohbetten sıkılmış gibi hemen dansa kalktı Melih'le. Bozulmuştum fena halde. Lakin bozulduğumu belli etmemek zorundaydım. Hatta ilgilenmiyormuş gibi onlara bakmamaya gayret ediyordum. Fakat ilgisiz kalmak ne mümkün. Az sonra salondakilerin tüm dikkatleri ortadaki genç çifte odaklanmıştı. Bizler bile sohbeti kesmiş, baygın ve beğeni dolu nazarlarla onları seyre başlamıştık. Doğrusu ikisi de uyumlu bir çift teşkil etmişlerdi. Ritimleri, müziğe uyumları ve gençliklerinin verdiği canlılık mükemmeldi. Gül'ün bu kadar güzel tango yapacağını tahmin etmemiştim. Bir ara ben bile kendimi seyre kaptırdım. Bu arada fısıl fısıl konuşuyorlar, hatta gülüşüyorlardı. Nihayet dans bitti. Melih Gül'ü yanıma getirdi. Teşekkür edip uzaklaştı. Suratım asılmıştı tabii ama elimden geldiğince belli etmemeye çalışıyordum. Yalnız kalınca muradına erdin mi diye sordum Gül'e. Hemen kaşlarını çatarak söylendi. Sen daha atik davransaydın da beni dansa kaldırsaydın. Ayrıca izin de vermişsin. Ne yapabilirdim ki? En azından hayır diyebilirdin. O ev sahibi. Ayıp olurdu. Önce sustum. Sonra kendimi alamayarak sordum. Ne konuştunuz öyle fısıl fısıl? Gül büyük bir pervasızlıkla cevap verdi. Bana kompliman yapıp durdu. Hiç şaşmamıştım. Yani seni ayartmaya mı çalıştı? Evet. Görüşmek için randevu da istedi mi? Tabii bu kadar ileri gideceğini hiç tahmin etmemiştim. Ama Gül'ün cevabı az kaldı kanımı donduracaktı. Evet, istedi. Sen ne cevap verdin? Evli bir kadın olduğumu ve bunun mümkün olmayacağını söyledim. Ama Gül evli bir kadın olduğumu söyledim derken alaycı bir şekilde gözlerimin içine bakıyordu. Eve dönünceye kadar birbirimizle konuşmadık. Döndüğümüzde de ayrı odalara gidip uyuduk. Hayal ile başlayan gecem fiyaskoyla noktalanmıştı. Kısacası evlilik hayali yaramamıştı. Hafta boyunca birbirimize telefon etmedik. Yine darılmıştık ama bu tür dargınlıklara alıştığımızdan pek aldırmıyordum. Hafta sonunda evime gelir diye bekledim. Ama gelmedi. Yine de akşama kadar ümitle bekledim. Pazar günü de Gül'den ses seda çıkmadı. İlk günler pek önem vermemiştim. Bana döneceğine, geleceğine emindim. Ama ikinci haftanın ortasına kadar ses seda çıkmayınca içime bir korku kapladı. Gerçekten kopup gitmiş olabilir miydi? Aramızdaki ilişkinin kopması için kavga şart mıydı? Kara kara düşünmeye başlamıştım. Eninde sonunda mukadder akıbiyetin böyle tecelli edeceğini biliyordum zaten. İlişkimiz en başından beri yanlıştı. 20 yaşındaki bir kızın körpecik gençliğini ve önündeki uzun bir ömrü bana bağlaması olacak şey değildi. Bu gerçeği bilmeme rağmen sonucu kabullenmekte her zamanki gibi zorlanıyordum zaten. O gün de ümitle belki telefon eder diye bekledim. Ertesi gün ben aramak zorunda kaldım. Telefonda soğuk bir ses artık gelmeyeceğini söyledi. İlişkimizin iş yapmaktan kaydığını, iki aşık gibi yaşamaya başladığımızı, bunun artık mümkün olmayacağını ifade etti bana. Esas da haklıydı tabii. İşin ilginç yanı, sanki onunla yaşıt bir sevgili gibi sorunu onur meselesi yapmamdı. Gerçi önce dil dökmüş, ilişkimizi böyle noktalayamayacağımızı söylemiş, hatta yalvarmıştım. Ama kararlı tutumunu hissedince gururum galebe çalmış, peki diyerek telefonu kapatmıştım. Ama daha sonraki saatlerde beynime bir soru takıldı. Bundan çok daha çetin badireler atlatmış, ciddi münakaşalar yapmıştık. Peki şimdi ne olmuştu da Gül birden bu kararı almıştı? Acaba sebep Melih olabilir miydi? Kanımın çekildiğini hissettim. Gittiğimiz davetteki dans edişleri gözlerimin önünde canlandı. Ne güzel bir çift teşkil etmişlerdi. İkisi de genç, güzel ve diriydiler. Bir an için kendimi Melih'in yerine koydum. Kim bilir ne kadar göze batan, sinsi ve alaycı tebessümlere muhatap bir çift teşkil ederdik. Benim gibi hayatım bedi güzelliklerine öncelik veren biri için utanç verici bir şeydi bu. Belki de kafamda bin kere kabullendiğim gerçek bu defa silinmeyecek tarzda yerleşti. Yapacağım bir şey yoktu. Gül'ü unutmak zorundaydım. Bunun hiç de kolay olmadığını biliyordum ama korktuğum, beynimin bir köşesinde sinsi sinsi yer eden ve hiç çıkmayan habis düşünce gerçek olmuştu. Acı gerçek tecelli etmişti nihayet. Lakin hala bir tereddütüm vardı. Ayrılığımızın sebebi Melih miydi? Elimde olmadan delikanlıya husumet duymaya başlamıştım. İşin aslını öğrenmeden rahat edemeyecektim. Gül beni onun için terk etmişse buna bir itirazım olmazdı. Ama başka bir nedenle bırakmışsa bu sebebi mutlaka öğrenmeliydim. Zira Gül'ü kaybetmemek için her türlü fedakarlığa razıydım. Bütün bir gün beynimde senaryolar ürettim. Sonunda vardığım karar bu işi gizlice araştırmaktı. Çaresini de bulmuştum. Zeki Haydar'a telefon ettim. Şansıma telefonu o açmıştı. Bahanem şimdiden hazırdı. Yaptığı davette geçirdiğim soğuk algınlığı nedeniyle teşekkür etme imkanını bulamadığımı söyledim. Sonra da sohbeti derinleştirdim. Senelerin ne çabuk geçtiğini, daha bana dün gibi gelen satranç öğrettiğim oğlunun kocaman bir delikanlı olduğunu, hocam diye peşimden koşmasının beni çok mütehassis ettiğini söyledim. Sonra lafı gediğine getirip Melih'in nerede çalıştığını sordum. Zeki Haydar hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Bana oğlunun iş yeri adresini verdi. Meşhur bir firmada bilgisayar mühendisi olarak çalıştığını söylemişti. Ama o gece başıma geleceklerden habersiz olduğum için doğrusu fazla dikkate almamıştım. Telefonu kapattıktan sonra tekrar kararsızlığa düştüm. İlk aklıma gelen oğlanı takibe almak ve beraber gezip tozluklarını gözlerimle görmekti. Ama ne değiştirecekti bunu görmem? Karşılarına geçip iki çift laf mı edecektim? Hayır, kesinlikle bunu yapamazdım. Bu asla yakışık almazdı. Ayrıca yaşıtı bir genci seçmesi de tabiat kanunlarının bir şekilde tecellisiydi. Yapacağım tek şey sessizce aralarından uzaklaşmamdı. Şayet aksivarit ise, yani Gül ile Melih arasında yeni kıvılcımlanan bir aşk yoksa da benim için değişen bir şey olmayacaktı. Çünkü geç de olsa sevgilim en doğru ve mantıklı yolu seçmiş demekti. Onu bu isabetli yoldan ayırmaya hakkım olamazdı. Kısacası her hal ve kârda onu görmeye kalkışmanın bir anlamı kalmıyordu. Bir karara varmak her zaman kolaydır. Müşkül olan aldığınız kararı uygulamaktır. Ben de o müşkülü yaşamaya başladım. Bu arada da mantığımla bazı sonuçlara varmaya çalışıyordum. Önce yaşadıklarımı tahlile çaba gösterdim. Gül benim için ne ifade ediyordu? Bir anlamda çok şey. Zira onun hayatıma girişiyle bir anda çok şey yaşamıştım. Yaşlı ve yorgun ruhum birden canlanmış, cevvaliyet kazanmış, yaşamdan yeniden zevk almaya başlamıştım. Hayat benim yaşımdaki bir adam için inanılmaz şekilde pembeleşmişti. Birlikte olduğumuz zamanlarda her şeyden zevk alıyor, neşeleniyor, gülüyor, mutlu oluyordum. Ayrıca onunla tanışmam yıllardır unuttuğum cinsel heyecan ve arzularımı da geri getirmişti. Yaşadığım gerçek tam olarak buydu. Ama madalyonun bir de öteki yüzü vardı. Ya sonrası ne olacaktı? Bu tempoya ne kadar devam edebilirdim? Onun müthiş hareketli, cıvıl cıvıl hayatiyet dolu yaşam ritmine ayak uydurmam imkansızdı. Tanışalı sadece 4 hafta olmasına rağmen kaç kere kıskançlık krizine kapılmıştım. Şu andaki bunalımım bile yaşıtı bir gençle ilgileniyor olmasından kaynaklanıyordu. Beraberliğimiz devam ederse ileriki aylarda bu emsal fırtınaları yaşamamız kaçınılmazdı. Gül benim için en kıymetli mücevher bile olsa sonunda onu elimden kaçırmaya mahkumdum. En iyisi benim için ne ifade ettiğine bakmaksızın beraber olmak düşüncesini kesinlikle aklımdan çıkarmalıydım. Hayat nadiren de olsa, kısa da sürse, insanlara bazen böyle ufak mutluluklar getirebiliyordu. İşte ben de onlardan birini yaşamıştım ve fazla gözümde büyütmeye gelmezdi. Her şeye rağmen dolu dolu zevkle geçirilmiş günleri yaşamımın kârhanesine kayıt etmeli ve bununla da yetinmeliydim. Ayrım 16 sonu.